Ayrım 11. Obadan Ulusa. Erol Toy. Sayfa 119. 7. Odayı gözden geçirdi. Duvarların dibi nal dizimli sandıklarla örülmüştü. İçinden papatya falı açarak öteki uçtakinin başına yöneldi. İlk sandığın kapağını açtı. Düzenli yerleştirilmiş, altın bezekli, deri ciltli kitaplar ışıl ışıl ona bakıyordu. Sağ köşenin en üstünde Melikname'yi görünce gözlerine inanamadı. Kitabı okşadı, incitme kaygısıyla usulacık iki eliyle aldı. Kur'an saygısıyla öptü, başına koydu. Parmakları titriye titriye kapağını açtı. Kağıdını, mürekkebini kokladı, okumadan sayfalarını çevirdi. Sesli sesli, "Bu Aslı," dedi. Şimdiye bilinen Mirhand'ın uzun alıntılarıydı. Onları ne kadar çok yerde kaç kez okumuş, herkesin de tamamının peşine düşmüş, hiçbir yerde örnek bir yazmasını bulamamış, sonunda bütün eli boş kalanlar gibi bulunamayacağına inanmıştım. Şahbur Şah'ın yeri ışık olsun. Zamanında İskender'le Selefkilerden kalanla yetinmemiş. Aslı elde edilemeyen kitapların örneğini çıkarma geleneğini o başlatmış. Çin ve Hint yazmalarını derdikten sonra İskenderiye kitaplığındaki bütün yapıtların birer örneğini Cindişapur'a taşımış. Bilim dünyası bilgeliğin doruğundakiler için uzun yüzyıllar İskenderiye kitaplığı gibiydi demeyi tanımlamaya yeterli saymıştır. Hani haksız da sayılmazlar. Çünkü o kitaplık Horasan'da doğan, Milet'te gelişen, Atina'da pekişen bilimle bilgeliğin bütün yapıtlarını barındırıyordu. Bilim halkasının sonrasında ise Beytül Hikme çok ünlenmiştir. Ama Farabi Bilge'ye göre orada yükselen bilim güneşi kuşku götürmeyecek bir kesinlikle Cindişapur kitaplığında doğmuştur. Bilge Sokrates'in Klizmanlı Anaxagoras, Anaxagoras'un Miletli Anaksimen, Anaksimen'in Miletli Anaksimenderes, onun Thales ve Thales'in de Zerdüşt'ün öğrencisi olduğu ancak orada öğrenilebilinirmiş. İbni Arabi, Aksaray Medresesi'nde ders verdiği günlerden birinde, Atina, bilgeliğin doğuyla batının bileşkesi, Cindişapur, o bileşkenin yenilenmesi, Beytül Hikme ise yeniliğin İskenderiye'ye kavuşması olduğunu söylemişti de şaşıp kalmıştık. Meğer doğruymuş. İskenderiye kitaplığı her ikisini de barındıran bir bilim gömütüymüş. Ve bilgelerin yalancısıyım, hatmeden eşek olsa erdemin doruğuna erişirmiş. Haçlılar bilimi de bilge erdemini de kendilerine özgü kılmakta eşsiz. Ömer'e varıncaya kaç yüzyıl geçmiş ama ondan sonra geçen İsevi bilginlerin hangisinin divitine İskenderiye kitaplığı dolansa, gayrı din gayretiyle mi, bilime karşı işlenen ayıbının utancı mı, İslam'ı kötü gösterme çabası mı, her nedense o bilim gömüsünü Halife Ömer'in yaktırdığında söz birliği ederler. Oysa günüyle Ömer'e ulanana geçen Süryani, Kıpti ve Arap tanıklarının tamamı, kitaplığı, bunların içeriği dine uygunsa zaten İncil'de vardır, değilse haramdır diye İskenderiye Patriği Nasturius'un yaktırdığında birleşir. Zamanın doğulusu mu doğru söyler, sonranın batılısı mı bilinmez. Bilinen oradaki bütün yazmaların birer örneğinin kitaplık yakılmadan çok önce Cindişapur'a taşındığı, sonradan dünya aydınlanmasının parlak kandilleri sayılan Bağdat Beytül Hikmesi'nin de, Endülüs Felasifesi'nin de fitilinin, Farabi ile çömezleri Biruni ve İbn-i Sina tarafından orada günümüzün Nişabur'unda tutuşturulduğu ve böylece bilim zincirinin bütün baklalarının yerli yerine oturduğudur. Tanrı'nın hikmetinden sual olunmazmış. O sonradanı sual olunmayan bu hikmet meydana getirmiş. Kitaplığın yakılmasını izleyen günlerde patlak veren mezhep kavgası, kanat ve uçlarıyla dünyayı kaplayan büyük Roma devletini de, ülkesiyle insanlarını da kasıp kavurmaya başlamış. Yanan canla akan kan yüzünden oralarda barınamayan bir nice Nasturi ve Süryani bilgini varsa Sasanilere sığınmış. Bütün o örneklerin çevirisiyle okunup dinlenmesi mümkün olmuş. Bu da karşıt savlarla tartışılma, yeni yeni bileşimlerin savı, karşı savı ve yorumu, dahası uygulanmasıyla hesaptan kitaba, haritadan pusulaya, doğadan yıldızlara, bitkiden insana, yerle göğün o zamana dek dokunulmaz sanılan pek çok gizemini çözmeyi sağlamış. Horasan Bayındırlığa, Sasaniler Ninova'ya, Roma'yı bozguna uğratacak güce erişmiş. Bilinen şeydir, bilimi dışlayarak dine sarılan, dünyadan ele tek çekerek Mevlasına kavuşurken, sahiplenen, ışığının izinde dünyaya yayılır. Örneği ortada. O zamanı deyin, dünyaya düzen veren Büyük Roma, bilim yerine sımsıkı dine sarılmış. Sarılır sarılmaz da mezhep kavgalarının kan deryasına yuvarlanmış. Önce ikiye bölünmüş. Ardından ikisi de birbirine düşmüş. Biri büsbütün köhnemiş, diğeri egemenliğinin yarısından çoğunu yitirmiş. Ve dünyanın bir yarısı geceyken ötekinin gündüz oluşu gibi İslam'ın lekesiz güneşi insanlığı aydınlatmıştır. Sokrates ölümü çağrılayacak ölçüde haklı. Devletleri bilgeler yönetmeli. Çünkü bilim ekin ve hünerin değerini en iyi onlar bilir. Kitap yakacağına okur. Yeni fikir ve düşünceleri yok sayacağına yanlışını bulmaya uğraşır. Bu sayede iyi ve doğrudan güzeli çıkarma hünerine erişir. Yeryüzünün gönenci artar. İnsanların yaşam payı çoğalır. Devletin her ili, insanın heveslisi, bilim güneşinin peşinde koşar. Ve her buluş, yeni buluşların kapısını aralar. Büyük Selçuklu'nun büyük veziri, Nizam-ı Mülk'ün yeri cennet olsun. O da tıpkı Farabi, Biruni, Sina ve daha niceleri gibi Nişabur medresesinde yetişmiş. Alparslan'a emir, Melikşah'a lala, Büyük Selçuklu'ya vezir olur olmaz, bilmekle yetinmemiş, öğrendiğini uygulamaya girişmiş. Hemen medresenin yanına bir gözlemevi ekletmiş. Öğrenim yıllarının yoldaşı, gökbilimle şiirin büyük ustası Hayyam'ı başına geçirmiş. Tanrı'nın anlayasınız diye Arapça indirdim ayetine uyarak Kur'an'ı kendi eliyle Türkçe'ye çevirmiş. Çevirisini çoğalttırarak her kişinin Tanrı'yla kendi dilinde iletişim kurmasını sağlamış. Bununla da yetinmemiş, bütün bilgelerle bilginleri kanatlarının altına toplamış. Çin'in soyut belleğini, Hint'in somut çilesini, Atina ve İskenderiye'nin gizemini, Cindişapur'un birikimini, Bağdat Beytül Hikmesi'nin bileşimini aktaracak, salt aktarmayla yetinmeyerek yeni savlarla besleyecek, geliştirip dönüştürecek nizamiye medreselerini kurduktan sonra tıpkı Şahbur Şah gibi bir buyrultu çıkartmış. Dünyanın neresinde içeriği bir nice aykırı olursa olsun, yazılan her kitabın din ve mezhep, bilim ve sanat ayrımı yapılmaksızın, medreselerle kitaplık sayısı kadar çoğaltılarak dağıtılmasını kurallaştırmış. Böylece her medrese ve kitaplık, bilimin her yeniliğini, sanatın her aşamasını, hünerin her evresini, birikimine katma olanağına kavuşmuş. Kitapların her medrese ve kitaplık sayısına uygun çoğaltılması, saygı ve değer kazanmasını, fikir ve düşünceye, din, mezhep ve meşrep ayırmaksızın önem verilmesi, bilimin çığ gibi gelişmesini sağlamıştır. Öyle görünüyor ki, Endülüs bilgeliği bu birikimin ürünüdür. İlk öğrenimimi gördüğüm Aksaray Medresesi'nde o ürünün son büyük bilgisi İbni Arabi'den öğrenmekle yetinmedim. Zengin kitaplığından da çok yararlandım. Hazreti Mevlana'nın eğitimi olmasaydı, aykırı düşüncelerim nedeniyle başımı daha o zaman derde sokmam işten değildi. Meliknamenin aslı olmazsa tam bir şerhini arama hevesim de öyle doğmuştu. Bilimde geçiştirme yoktur. Uğraşan gerçeğe ya ulaşamaz ya da ötesine geçer. Ulaşmak istemiştim. Ne var ki ne aslını ne çoğaltılmışını Türk, Pars, Çin, Hint, Yunan, Arap ve Endülüs bilgelerinin yapıtları ile hazineye dönüşen o kitaplıkta ne Konya ne de Efendimin sarayında bulmuştum. Meğer Moğol'un el koyduğu Selçuklu hazinesindeymiş. Bir koca devletin gizemli oluşumunu tanığından öğrenmenin tadı başkadır. Kişi kendini olayların içinde bulur düşüncesiyle altın bezekli cildin kapağını açtı. Dünyanın oluşumuyla kendisinin de kullandığı alışılmış yalvaç övgülerini geçti. Halife yaşamlarını atlarken kim bilir kaç kez gördüğü Ali-i Murtaza seçilmiş son halifeydi. Eshab yanıldı mı sorusuyla irkildi. Sorunun çengeli ilk kez beyninin bütün hücrelerini didiklemeye başladı. Sanki başına taş düşmüş, başından aşağı kaynar su dökülmüştü. Solukları sıklaştı, damarlarındaki kan kamaştı. Gözlerini kapattı, bağdaşını değiştirdi, arkasına yaslandı. Bu kez soruyu geçiştirmeyi beceremedi. Çengel, Usu'nun bütün raflarına girip çıkıyor, yerleştirdiği her birikimi ucuna takarak ya yırtıyor, ya çiziyor, ya da çekip çıkarıyordu. Kendini yeniden zorladı. Bir an beyninin uyuştuğunu, bedeninin donduğunu, parmaklarını oynatamaz, gözünü kırpamaz olduğunu sandı. Derin bir nefes alarak bilinçaltını yatıştırmayı denedi. Bunda ne var ki? Eski bilginlerin kitap yazma kalıplarından biri. Tıpkı her başlangıcın olmazsa olmazı, Yüce Tanrı'yı, yaratılışı, yalvaçlarla kutlu halifeleri, zamanın egemenini övmek gibi, dedi. Ama çabası boşa gitti. Sorunun burgacı içine işlemişti. Şimdiye okuduğum eski yazmaların tamamında halifeleri betimleyen bölüm hep bunu sorar. Ben de, öncüllerim de, soy üstlüğünün, seçim üstünlüğünü tümüyle ortadan kaldırdığı çağların insanları olduğumuzdan okur geçerdim. Oysa belge ve bilginin yaşandığı ve ona göre yazıldığı çağının gözüyle bakmaya çalışınca Usum kanatlanıp o demlere uçtu. Yoksa o unutulmuş çağın insanları gibi düşünmeye koşulur muydum sorusuna yanıt veremedi. Seçim sözcüğü beyninde yalpalayan terazi ibresine dönmüştü. Yalpalayan ibreyi biraz daha hızlandırmayı denedi. O dönem bilgelerinin görebildiğim yapıtları bu soruyu neden soruyor? Şu ana dek ben de saltanat kulu ustalarım gibi değerlendiriyor, Şia'ya gerekçe arıyorlar, Aleviliği yüceltme belgesi sayıyorlar, şamanlıklarını sürdürüyorlar, fetvasını basarak yüce dinimizden sapma diye ucuzluyordum. Onların gözüyle bakmaya çalışınca dank etti. Meğer seçim, Oğuz yasasında egemenliğin temelini oluşturuyormuş. Öyle ya, seçim toplumdaki her kişinin oyuyla örülen bir elek. Bu, olağanüstü bir şey. Bebe, dede, erden, ergen, sayrı, esen, kadın erkek ayrımsız, ayrıcalıksız, her birinin olurunun alınması demek. Ve bizcileyin, kul tayfasının ödünü yaran, yatsınmaz gerçek. Oy hakkı için herkesin diğeriyle eşit olması, her bireyi eşit toplumda eleğin üstünde kalabilmek için her kişinin hoşnutluğunu sağlamak gerek. Hay bin kunduz! Bu da seçileni efendi değil, kuldan beter uşak etmek. Yoksa köhne Kaan yasası hazır ve köhnelik ölümle bir. Aman Tanrım, bu nasıl bir iştir? Posta oturan buyurmasın, mümkün mü? Baştaki kişi en alttakinin kulu olacak. Gece uyumayacak, gündüz oturmayacak, duraksamasız çalışacak, açı doyuracak, açığı örtecek, esenlikle kıvanacak, sayrılığı otaracak ve kendi helak olsa da bütün bir ulusu gönendirecek. Böyle bir düzen, böyle insanlar olabilir mi? Olabiliyormuş. Bir zamanlar olmuş ki bu soruyu sorana doğal görünmüş. Gerçekle gönenç arasında seçim zorunda kalmasam yine ayırdına varamazdım. Dara'dan mı sürer, İskender'den mi? Yoksa birinin başladığını öteki mi yerleştirir, ayırmak tarihin o dönemlerini, Oğuz yasasını, Moğolların egemenliğini, Dara'yla altı yoldaşını yetiştiren koşulları, İskender'i, Zülkarneyn'i eğiten Aristo Bilge'nin yapıtlarını, Isparta'dan Hint denizine sapır sapır dökülen egemenlerin durumunu enine boyuna incelemek ister. Ama bir şey açık. Her egemenin bilinçaltında buram buram firavunluk tüter. Ve dumanı yüzyıllardır bizcileyin aciz, yılgın ve onursuz, sinik, durgun, varlık, güç ya da güvene vurgun kulları hem esrik hem tutsak eyler. Gayrı o varsıl, güçlü ya da güven kaynağı tek soylu olmasa, yaşı yetmedik, tüyü bitmedik çocuk, ya da her yerinin kılı ağarmış pir misali, ahiret yolcusu birer küp gibi merdiven basamağına dizilse de, en bir üste tüniyeni diler, kel, kör, topal, ister yamru yumru çapar, eğri büğrü sakar, yahut dünyalar güzeli bir civan veya kolay rastlanmasa da erdemli bir bilgi olsun. Kulun gözünde Tanrı'nın özene bezene yarattığı, egemenliğin tek yaraşığı kutlu seçilmişimizdir. Madem soy ya da zorla en üst basamağa çıkmış, ödülü de cezayı da verme yetkisine ulaşmıştır, kayıtsız koşulsuz sahibimiz, efendimiz, ekmek teknemizdir. Sonrası hanedansız olur mu? Asla. Madem ölüm hak, miras helaldir, olması da doğru değil. Post, kutlu doğanın, anasının ak sütü gibi helalidir. Şimdiye bildiğim, gördüğüm, inandığım buydu. Varlığın üstüne eklemek mümkündür. Ne var ki, insan yaşamını sonsuza değin uzatmak olasız diye düşünmedim. Düşünmeyince, ister kişilerin, ister kurulların, ister Tanrı'nın seçtiği olsun, her insan gibi bir gün alanda yiğitçe, postta mertçe, tahtta adil ya da zalimce, yatakta ödlekçe ölümle buluşacaktır. Gerçeği aklıma gelmedi. Oysa firavunlar döneminde bile gelenekmiş. Ölüm unutulmasın diye her akşam safasının önünden tabut geçirilirmiş. Galiba bunu halifeler unutturdu. Selçuklu'nun ilkin gereksinimi yoktu. Sonrasında anımsamaya zamanı olmadı. İl melikleri ise bizim gibilerin gölgesinde belleklerden iyice sildi. Kişi egemenliğe doğduysa, kulluğu, kulluğa doyduysa eşitliği düşünebilir mi? Düşünmediğini, düşlemediğini kim hak edebilmiş ki? Düzen, eşitlik üzerine kurulursa seçim, kulluk üzerine kurulursa soy egemen. Ve ne kadar yazık, böylesi bir düzen, egemenin de bizim de işimize geliyor. Çünkü eşitlikte kişisel egemenliği korumak yükümü eşite, kulluktaysa her bir şeyi korumak efendiye yüküm. Bir efendi ki kendi egemenliğini koruyup kollayamıyor, kulunu nasıl esirgeyecek? Bu ve daha pek çoğaltabilecek yanıtsız sorular, efendinin firavunluğu ile kulun yalaklığını buluşturuyor. Buluşunca soylu efendinin başına bir iş geldiğinde bunca yalak, şallak mallak ortalığa saçılacak değil. Beşikteki bebe, eşikteki dede ayırmaksızın oğlunun ayağına düşecektir. Çünkü o oğul anasının rah, sözcüğünün gerisi aklının perdesine yansır yansımaz, bilincinin bütün mahyaları yandı. Koyu koyu yutkunarak, gölge oyununda memişin ibişi kovaladığı gibi aklından geçeni süpürdü. Ve hemen ardından adılına sığındı. Anasının cevher yatağından, Tanrı'nın başına geçirdiği taç, kıçına yapıştırdığı tahtla çıktığı varsayılır. Ve bizim gibi görkem budalası, gönenç ve çıkar düşkünlerine Aristo bilgeden bu yana Tanrı katında herkesin eşitliğini bile bile yalan söyletir. Neymiş efendim? Efendi kula, sahip köleye, erkek kadına üstün, han soyu, kul soyunu yönetsin diye yaratılmışmış. Soylu, soyluluğun, kul, kulluğun yükümlediği tanrısal ödevi, iyilik, doğruluk ve güzellikle yerine getirmekle yükümlüymüşmüş. O yüzden, egemenin adaleti de, zulmü de Tanrı'dan gelir. İnançlı kulun Tanrı katında sınanmasına yararmışmış. Ve daha bir nice benzeri Yahve ile bahşişini artırtacak her türlü yalaklığı döktürtür. Tam her bir şey yalağın gönlüne göre gitmekteyken hava değişir. Bir başka soylu, çoğun ana baba bir, has kardeşi, sen kalk biraz da ben oturayım der çıkar. Al sana taht ya da kardeş kavgası. Tıkır tıkır işleyen düzen bir anda allak bullak olur. Tahttakinin her bakışında Tanrı'nın gözlerini gören, her sözünde binbir hikmet bulan, her davranışına tapınan, herkesin de ödülü kapan yalakları ile onu devirip oturanın en saçma sözüne alkışlarını tüketen yalaklar aynıdır. İş yine sadık kula düşer. İster istemez çemrenir, yekinir, atlanır, pusatlanır. Alanlara, kalelere, derbentlere, sokaklara dökülür. Çünkü pirincin taşını ayıklamak, zoru aşmak, efendisi adına mübalağa cenkleşmek onlara ödevdir. Elhak! Gözlerini kırpmadan ödevi yüklenirler. Ölen ölür, kurtulur. Kalan bir de başarmışsa yiğit namını alır. Başarının bütün parıltısı da efendinin tacını aydınlatır. Bizim tarih diye okuyup yazdıklarımızda Habil'le Kabil'den beri divitini kardeş kanına bana bana bunu anlatır. Oysa Bibi Müneccima Hatun'un oğlu Bibi, böylesine sorumlu ve sorunlu ödeve atanmadan çok önce, daha medresede, suhte, dergahta, çömezkenden bu yana kaç ülkede, kaç soylunun eğitmenliğini, kaç ergenin lalalığını yaptın. Kendisi de sencileyin kul olan kişilerin başına tacı, kıçına tahtı, Tanrı'nın değil, bizim gibi özel çıkarını kullukta bulanların kondurduğunu şimdi mi öğreniyorsun? Tüh sana! Tüh ya! Huyumuz mu, çıkarımız mı kurusun bilemem. Bizde güçlüden korku, Tanrı korkusundan, varlığa saygı, Tanrı saygısından, egemene kulluk, Tanrı'ya kulluktan fazladır. Çünkü kaç yüzyıldır şu kavanoz dipli dünya, egemenle güçlü ve varsılın çevresinde döner. Ve döne döne insanlığın yaşam biçimi olur. Olunca da insanoğlu neylesin? Onun adına yaşar, onun için ölür. Bir senin baş kaldırın neye yarar? Hintli beydaba bir başınaydı, ne oldu? Egemen depşelimin yüzüne haksızlığını söylemeye karar vermişti. Yakınlarıyla öğrencilere korkmuyor musun dediler. Beydaba zamanında bir zalim yaşamış, engel olamamış diyecekler diye öyle korkuyorum ki söylemekten başka umar bulamıyorum zalime. Hem de yüzüne karşı zulmünü kınamak kolay mı? Olanaksızlığına ilk delil bilge beydebanın kendisi. Varır saraya, söyler zulmünü, söyler söylemez de zindana atılır ve dolaylı anlatımın yolunu orada bulur. Bin yıllardır hayvanların ağzından iyi doğru ve güzeli anlatan Kelile ve Dimne o buluşun ürünüdür. Herhalde bin yıllarca anlatmayı da sürdürecektir. Ama yeryüzünden ne zulüm ne de yardakçılığı kalkacaktır. Çünkü zalim ya da adil, egemen egemendir. Bir nice bilge ya da cahil olsa kul da kul. Öncüllerimizden biri ne buyurmuş? İslam'ın şartı 5, 6. haddini bilmek. Yanlış mı? Çok bir doğru. Üstelik hiç de kötü bir şey değil. Pek çok varlık, pek çok saygı, pek çok gönenç kaynağını ona borçlu. Madem soylu soyludur, kul da kul, haddini bileceksin. Ama saçı sakalı ağarmış, ürettiği fikir yazdığı dize ağaran kıllarından fazla. Eğittiği bebe kaç ile melik, kaç orduya komutan, kendi kaç egemene danışman olmuş, anlı şanlı koskoca bilgeler, daha fistanını ıslatmadan çiş yapamayan öğrencisinin önünde namaza durur. İnsanlığı öğreteceğine çobanlığı belletirse, başına taç geçirip tahta oturduğunda, kendini Tanrı'nın yeryüzündeki vekili saydığında suç kimin? Elbette o sanının zararını ilkin ve en çok çeken bilge kulların. Çünkü bilge salt öğütle yetinemez. Tıpkı beydaba gibi varsa zulmü, her zaman olağan yanlışı, kötülük kaynağı bencilliği önlemekle yükümlüdür. Öğüt aykırıya, önlemi zalime ters gelir. Bir de o kendini Yüce Tanrı'nın yeryüzündeki vekili sayarsa, tende can, omuzda baş mı kalır? Sonunda bilgeler pısmazsa, cellatlar Ezrail'le yarışır ve zorba zorunu, varsıl varlığını, egemen yetkisini artırır. Yıllar yılları, kuşaklar kuşakları kovaladıkça, güçlü, suçlu da olsa haklı, haklı, bilge de olsa suçlu sayılır. Ve gün gelir, dünya düzeni buna göre kurulur, kişi yaşamı ona göre ayarlanır. Bilginlerle bilgeler de insan. Güven, gönenç içinde mutlu yaşamak onların da hakkı. Hak ettiğine kavuşmak, kurulu düzene uymakla mümkünse neylesin? Uyuverir ve eşitliğin simgesi, seçim büyüsü insanların elinden Tanrı katına yükselir. Bilgi, birikim, beceri ve emekle elde edilmesi gereken yetki, soyla kazanılan, tartışılmaz bir hak diye algılanır. Egemenlikle varlık dilediğine verir, dilediğinden alır ayeti kerimesi uyarınca Tanrı'nın seçimine bağlı. Öyle olunca da inanmış insanın seçeneği kolaylaşıyor. Ya aykırıyı seçecek, zulme hazır olacaksın, ya uyumu seçecek, kısa ömrünü erinç, gönenç ve güven içinde tamamlayacaksın. Kim durduk yerde aykırıyı seçer? Varsın egemen, bebek, çocuk ya da ergen olsun. El öpen dudak, yalvaran dil aşılmaz ya. Üstelik bu dünya katman katmandır. Sen üsttekine boyun eğersin, kulların sana biat eyler. Böylece dengi dengine gelir, terazinin kefesi eşitlenir. Elbette biri kamunun gözü önünde, diğeri hanayının içinde. Ne gam! 11. ayrımın sonu, sayfa 129.